Ayrım 13. Tarihçilerin Kutbu Halil İnalcık Kitabı. Söyleşi Emine Çaykara. Sayfa 161. Hocaların herkesin anlayacağı dilde yazması çok faydalı oluyor. Geniş çapta okura ulaşabiliyor ve bilinçlenme sağlıyor. Siz de çok memnunsunuzdur bu ilgiden, değil mi? Balkan ülkeleri yıllardır bu kitabı bekliyormuş gibi. Evet, el kitabı oldu neredeyse. Çok memnunum. Kitabı Londra'da Dünya Medeniyetler Tarihi serisine koydular. History of Civilization serisinde çıktı. Beni tatmin eden şey şudur. Bu kitabın yazılmasına Lewis sebep oldu. Ben böyle popüler bir kitap yazamazdım bir kere. Şu da beni sevindiriyor. Balkanlarda Osmanlı tarihi tamamen çarpık bir şekilde okutulur. Osmanlı kılıçla gelmiş, yerli Hristiyan köylüsünü esir etmiş, elinde ne varsa zapt etmiş. Komünist dönemi tarihçiliğinin yorumu kısaca budur. Arap dünyasında yazılan kitaplar aynı şekilde düşmancadır. Arap memleketleriyle bir anlaşma yapıldı Paris'te ve eşim Şevki Arapça bildiği için Arap mekteplerinde okutulan tarih kitaplarında Türkiye'ye ait kısımlar üzerinde çalışan bir komisyonda üye olarak vazife gördü. Araplar Osmanlı devrini istismarcı, baskıcı, kötü ve karanlık devir olarak öğretirler. Böyle bilinmeyenleriyle çöküş döneminde yazmayı düşünüyor musunuz? Ömrüm izin verirse öteki işleri tamamlamaya çalışıyorum. Beyrut'tan mektup yazıyorlar. Çeviri süratle satılıyormuş. Beyrut'tan aynı firma An Economic and Social History of the Ottoman Empire kitabımı istedi. Cambridge'den onu da Arapça'ya tercüme ediyorlar. Demek istiyorum ki Türkiye tarihine böylece sempati uyandı. Benim ikinci derecede önem verdiğim bir kitap Classical Age. Popüler ama mesela Fatih Devri üzerine tetkikler ve vesikalar kitabımı daha önemli bulurum. Bu son kitap Profesör Raduşev tarafından Bulgarca'ya tercüme edildi. Hocam, o kadar kötü popüler eserler var ki kendinize haksızlık ediyorsunuz. Akademisyenlerin dışında insanlara da ulaşması daha çok insanın fikrinin değişmesi demek değil mi? Gazete muhabirleri, yazarlar Osmanlı tarihi üzerine bir takım sorular hazırlıyorlar. Benden mülakat istiyorlar. O kadar ilkel şeyler soruyorlar ki. Mesela biri geldi, Fatih Sultan Mehmet eşcinsel miydi diye soruyor. Sonra Ermeni meselesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Başlıca soru. Osmanlı'nın dünya politikasında rolü, Avrupa'da rolü neydi? Fatih devrini, Kanuni devrini nasıl değerlendiriyorsunuz diye soran yok. Yok eşcinsel mi, değil mi? Şarap içer miydi, içmez miydi? Tarihe çok ilgisiz olunca, bilmeyince, merak dedikodulardan ibaret olunca içinden cımbızla bir cümleyi alıyor ne yazık ki. 1956-57 yılında Rockefeller bursuyla bu defa biraz daha uzun süreli ABD'ye gittiniz. Gidişinizin arka planı neydi? DTCF'de Amerikan tarihi dersleri konmuştu ve Amerika'dan gelen profesörler misafir profesör olarak bu dersi okutuyorlardı. Birisini gönderelim Amerika'ya, Amerikan tarihini derslerini takip etsin ve aramızdan bir Türk profesör bu işe üzerine alsın diye karar verildi ve bu iş için ben seçildim. Harvard Üniversitesi'ne gidip bir sene Amerikan tarihi derslerini takip edeceğim. Bunun mali desteğini The Rockefeller Foundation sağladı. Bir burs verdiler. Burs 15 Eylül 1956'dan 5 Eylül 1957 kadardı. Belgelerine bakıyor. İzinli sayıldım. Ailemle gittik. Boston civarında Cambridge'de kaldık. Bir tür öğrencilik gibiydi denebilir mi? Hayır. Rockefeller Foundation'ın burs verdiği profesör yahut araştırmacıyla Foundation'ı temsil eden bir kişi temasa geçiyor. Bu paranın ne zaman, ne şartlarla verileceği, sizin ne zaman ve hangi sıfatla gideceğinizi müzakere ediyor. Bu kişi John Marshall adında çok nazik bir kimseydi. Benimle temasa geçti. Doktora aldım ve doçent olduğum için siz öğrenci olamazsınız. Bu durumunuz dolayısıyla ziyaretçi profesör olarak alalım. Hanımınızı da visiting scholar alalım, diyordu mektubunda. Şevki o zaman Arapça asistanıydı ve doktorasını yapıyordu. Böylece statümüz tayin edildi. Eşimle beraber gittik. Marshall, New York'a vardığımız zaman bizi evine davet etti. Yakınlık gösterdi. Siz küçük kızınızı Günhan'ı da mı alıp gittiniz? Aslında çok küçük de olmamalı o zaman. 9 yaşındaydı. Eylül'de hareket ettik. 3 ayda bir Rockefeller Foundation'a rapor vereceğim. Harvard'da profesörlerle temaslar yapacağım. Şevki'ye de Harvard'a bağlı hanımlar için bir graduate school var. Orada visiting scholar olarak faaliyet gösterecek. Orada bize yakın verilen aylık ücret $300, gülüyor. O zaman iyi paraydı, yetiyordu. Bir de Family Alliance vardı, $115. Demek ki bize ayda $415 tahsis edilmiş. Bunları mektuplardan çıkardım. Belgelere bakıyor. O bir sene bizim hayatımıza gerçekten özel bir dönem oldu. Cambridge'de şehir dışında bir daire kiraladık, yerleştik. Bu daireyi onlar mı ödüyordu? Yok, biz kendimiz ödüyoruz. Aylık toplam 415 doları veriyorlar. Hiçbir şeyden onlar mesul değil. Ev 2 katlı oldukça genişti. Günhan'ı da bir mektebe yerleştirdik. Bir sürpriz de Bursa'da toz toprak içinde bir odada Bursa sicilleri üzerinde çalışırken benimle konuşan Profesör William Langer'dı tabii. Anlattım size. Kendisi Harvard Üniversitesi'nde seçkin bir profesör. Beni kendi doktor öğrencinin jürilerine çağırıyordu. Jürilerde bulundum. Bu jürilerden biri de J.G. Harris'in doktora imtihanıydı. Harris, Türkiye üzerine, Türkiye-Amerikan ilişkileri üzerine doktorasını sonradan neşretti. İkinci kitabı da tercüme edilmiştir zannediyorum Türkçe'ye. Sonradan ailece arkadaş olduk. William Langer ayrıca benden An Encyclopedia of World History adlı kitabının Osmanlı kısmını gözden geçirmemi istedi. Dördüncü edisyonu için işbirliği önerdi. William Langer'ın uzmanlık alanı neydi hocam? William Langer Viyana'da okumuş. 19. yüzyıldaki Osmanlı-Avrupa politikasını inceliyor. 19. yüzyılda bütün büyük devletler bu imparatorluk bir gün çökecek diye bakıyor. Bunun mirasına kim konacak? Rusya mı yoksa Batı mı? Langer, İstanbul dünya politikası ve diplomasisinin merkezi haline gelmişti diyor. Viyana'da okuduğu için Osmanlı ile ilgisi orada başlamış. Profesör Langer aynı zamanda Amerikan tarihçilerinin topladığı bir derneğin American Historical Association'ın başkanı. Onun sayesinde bazı üniversitelere gittim. Konferanslar verdim. Mükemmel dost bir insan. Yaşlıydı. Yıllar sonra 1972'de ben Chicago'da geldikten sonra öldüğünü duydum. Harvard Üniversitesi'nde dersleri takip ediyorsunuz. 3 ayda bir Rockefeller Foundation'a rapor veriyorsunuz. Kütüphanede çalışıyorsunuz. Kimlerin dersini takip ettiniz? Dersleri takip ediyorum ama dışarıda da meslektaş muamelesi görüyorum. William Langer beni tanıtıyor. Bursa'da toz toprak içinde nasıl çalıştığımı anlatıyor. Tabii kütüphanede çalışıyorum. Takip ettiğim derslerin profesörleri arasında Frederick May var. American West üzerinde büyük bir mütehassıs. İlginçti, onun son dersinde bulundum. Yaşlı bir adam. Alkışlarla son dersini yaptı. Sonra dostum kıymetli bir sosyal tarihçi olan Profesör Oscar Handlin. Handlin çok popüler bir Amerikan tarihçisi. Sebebi de Amerika'ya gelen göçmenlerin tarihini yazması. Onların mektuplarını toplamış. Göçmenler New York'a geliyor ve biliyorsunuz Staten Island'da iniyor. Rus, İtalyan, Leh. Kendisi galiba çekti. Her derste en aşağı 100 kişi toplanırdı ve dersi alkışlarla biterdi. Parlak bir profesördü. Onun kitaplarını da okudum. Ayrıca Amerikan Anayasa Tarihi derslerini takip ettim. Harvard'daki bu bir senemin mesleki hayatımda tarih görüşüm üzerinde derin bir tesiri oldu. Kısa bir geçmişleri olduğu için merak ettim. Amerikan tarihçiliği nasıldır? Amerikan tarihçiliği farklıdır. Amerika devletinin kısa bir tarihi olduğu için 2 asırlık tarihçiler sosyal, ekonomik konular ve nüfus üzerinde, yani tamamen sosyal konular üzerinde derinleşirler. İkincisi, o zamanlar Amerika'da yeni bir akım var. Political Science. Tarihi, sosyolojiyi, siyaset bilimini kullanarak siyasi hadiseleri, gelişmeleri takip eden bir disiplin. O zamanlar burada olmayan, en azından yaygın olmayan bir alan değil mi? O zaman Türkiye'de çok bilinmiyor. İlk defa Amerika'da çıkıyor. Şimdi bizde siyaset bilimi yaygın bir alan. Bilkent Üniversitesi'nde Profesör Metin Heper bu alanda seçkin bir isimdir. Zaten Braudel ile sosyal tarihe ilginiz olmuştu. Political Science ile böylece siz de farklı yöntemler düşünmeye başladınız. Bu arada işiniz de derslere gidiyor değil mi? Tabii Osmanlı tarihine böyle bir görüşle yaklaştım. Eşim Şevki orada meşhur bir İslamiyet profesörü olan Hamilton Gibbon tarih derslerini takip ediyordu. Gibb, İngiliz Oxford'dan oraya çağrılmış. Dünyaca tanınmış bir profesördü. Onunla dostluk kurduk Harvard'da. Ben de bazı derslerine gittim. Evimize çağırdık. Türk yemeklerini çok beğendi. O zaman hakikaten İngiliz mutfağı yoktu. İngilizler şimdi öğrendiler güzel yemek yapmayı. Dikkat ederseniz bugün BBC'de yemek yapma programları çok popüler. Gülüyor. Eşiniz DTCF'de Arapça Dilleri bölümünde asistan. Evet, tabii genelde İslam kültürüyle ilgileniyor. Şimdi yıllar sonra ben yine İngiltere'deyim. 1958 ya da 59 olabilir. Gibb hasta olduğundan İngiltere'ye dönmüş. Ben de Cambridge'deyim. Gibb kötürüm olmuş, yürüyemiyor. Tekerlekli sandalyede. Bana bir öğrencisini göndererek evine çağırdı, unutmamış. Cambridge'deki dostluğumuza bir karşılık vermek istedi. Gönderdiği öğrenci Ira Lapidus. Sonra Kaliforniya'da profesör oldu. Onun İslam tarihi Türkçe'ye de tercüme edildi. Profesör Gibb aynı zamanda H. Bowen ile beraber Osmanlı Kurumlar Tarihi üzerine iki cilt kitap çıkardı. Islamic Society and the West, Londra 1950-1957 gibi Encyclopedia of Islam'ın çıkmasında büyük rolü vardır. Pek çok makale yazdınız bu ansiklopediye. İlk makalenizi hatırlıyor musunuz? İlk makale Arnavutluk'la ilgiliydi. 1432 tarihli Arvanit defterini yayını dolayısıyla Balkanlar tarihi üzerinde uzman sayılıyordum. Arvanit defteri okunması çok güç, der kenarları bir yazının kenarına çıkılan yazı olan yaklaşık 150 sayfalık bir belge. O der kenarları okumak şarkiyatçılar arasında bana bir yer kazandırdı. Bugüne kadar Encyclopedia of Islam'da 43 kadar makalem çıktı. Balkan, İstanbul, Timar maddeleri ve bazıları. Encyclopedia of Islam, İslamoklar arasında tanımlama vesile oldu. Ansiklopedi maddesi yazmak da benim üslubuma ve tarihçiliğime etki yapmıştır. Ansiklopedi maddesi yazarken açık olacaksınız. Kısa cümleler yazacaksınız ve esaslı bilgi vereceksiniz. Lüzumsuz sözler söylemeyeceksiniz. Bunların benim üslubuma ayrıca tesir ettiği kanısındayım. Encyclopedia of Islam'da son makalem vazir maddesidir. Şimdi 3. baskı için hazırlık yapıyorlar. Oxford'dan 3. edition'a advisor olarak davet edildim. Bu sahadaki otoritenizi kabul eden bir teklif aynı zamanda. Böylece birçok yeni konuyu da araştırdınız değil mi? Ansiklopedi maddeleri yazmanın yazı stilime etkisinden söz ediyordum. Tabii, bunun yanında bana çeşitli konularla araştırma yolu açılmıştır. Mesela Azak maddesinin yazılmasını istiyorlar. Azak maddesinin arkasından Hüsrev Paşa geliyor. 16. yüzyılda ve 19. yüzyılda yaşamış Hüsrevleri araştırıyorum. Ondan sonra Ma yani su geliyor. Su hukuku. Osmanlı Devleti'nde göletler, kuyu hukuku vesaire araştırmam gerekiyor. Demek istiyorum ki daima değişen konularla ufkum genişliyor. Besleniyorsunuz. Her madde üzerinde esaslı araştırmalar yaptığım için dosyalar arttı. Mesela oraya Ma için 2 sütun istiyorlar bizden. Siz ise yığınla şey okuyorsunuz. Okuyorsunuz, topluyorsunuz, koca bir dosya oluşuyor. Ansiklopedi Türkçe'ye çevrilmedi değil mi? Encyclopedia of Islam ilk edisyonu Hristiyanların çıkardığı bir ansiklopedi. Türkçe'ye tercüme edildi. Halide Edip'in kocası Doktor Adnan adı var tercümenin başına geçti. Tabii bizler de Türk tarihçileri olarak ilaveler yaptık. Bu ansiklopedi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İslam Ansiklopedisi olarak çıkarıldı. Şimdi bir de İstanbul'da Diyanet Vakfı'nın çıkardığı İslam Ansiklopedisi var. 25 cilt çıktı. Devam ediyor. Memleketimizdeki fikir ayrılığını belirten bir durumdur bu. Batı'nın İslam'a ve Türkiye karşı bakışını kabul etmiyoruz anlamında. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ben iki tarafa da yazıyorum. Encyclopedia of Islam'da çıkmış olan bütün makalelerimi tercüme ediyorlar burada. Zaten yazdığım konuların dinle ilgisi yok. Adnan Anıvar'ı tanımış oldunuz bu vesileyle. Biraz bahsedelim mi? Artık çok az bir kesimin tanıdığı unutulmuş birisi. Halide Edip Adıvar'ı da tanıdınız mı? Tabii Halide Edip Hanım'ı şöyle tanıdım. Ankara'da İstanbul'un fethinin 500. yıl dönümü dolayısıyla çağrıldığım konferansta Halide Hanım başkandı. Onun idaresinde konferansımı verdim 1953 yılında. Fazla ilişkiniz olmadı mı? Olmadı. Paris'te yaşadılar zaten. Adnan Bey orada hoca oldu ve La Science chez la Turc, Türklerde bilim adıyla önemli bir kitap çıkardı. Tabii o şartlar altında kitapta bazı bahisleri ihmal etmek zorunda kaldı. Şimdi bu konuda Almanya'da profesör olan dünyaca tanınmış Doktor Fuat Sezgin var. Adnan Bey ile Halide Hanım İnönü zamanında döndüler Türkiye'ye. Benim tanışmam da o zamana rastlar. Şimdi Amerika'ya dönelim. ABD başka yerlere geziler de yaptınız mı? Amerika'da güneye, Alabama'ya gittim. Dostumuz Harvard'dan tanıdığım George Harris o zaman dış işlerine intikal etmişti. Türkiye hakkında rapor hazırladı. Karısı Juan Alabamalıydı. Babası orada bir banka müdürüymüş. Otobüste seyahat ederek Amerika'yı tanımaya çalıştım. Babasının evinde misafir kaldım. Kırlarda zenciler kulübe gibi evlerde yaşıyorlar. Çok fakirler besbelli. Sivil savaştan sonra da zencilere karşı daima bir ayrılık kalmıştır güneyde. Sefaleti görüyorsunuz. Güney eyaletlerini gezdim. Meşhur Road 66'ya gittiniz mi? Eski karayolu. Yok, ona gitmedim. Alabama'da, Virginia'da bulundum. New York'ta bir sene yaşadım. Oldukça iyi bilirim. Daha sonra Amerika'ya çeşitli vesilelerle 8-10 kere gittim. Chicago, Illinois'de 20 yıl yaşadım. Indiana'da üniversitede konferanslar verdim. 1956-57'de Massachusetts'te ailemle bir sene yaşadık. Maine'i gezdim. Kaliforniya'ya birkaç kere gittim. Los Angeles ve San Francisco'da bir müddet kaldım. Amerika'da en uzun Chicago'da kaldım. O zamana kadar 12 kere gitmişim. Amerika'ya çeşitli konferanslar, davetler dolayısıyla. 1957'de ailemle dönüşü gemiyle yapmayı düşündük. O zaman Holland American Lines şirketinin iki gemisi var. Constitution and Independence. Biz Independence'da yer ayırttık. Daha çok Amerikalılar için bir turist gemisi. Napoli'ye kadar gidiyor. Yolda Nice'de, Monaco'da duruyor. Her gittiği yerde de bir festival var. Öyle ayarlamışlar. Çok güzel bir seyahatti. Günhan kızımız gemide tertiplenen yarışmada hediye kazandı. Napoli'ye kadar geldik. Napoli'de soyulduk. Tıpkı bizim kapkaççıların taktiğiyle hem de. Amerika'dan yüklü geliyoruz. Bavulları gümrükte bıraktık. Pusulalarını aldık. Biraz yürüdük. Yanımızda birkaç genç kavga etmeye başladı. Gülüyor. Birbirleriyle kavga ediyorlar derken bir de baktık cüzdan yok. Kavga arasında bizi soymuşlar. Gülüyor. Sonra baktım çalınan cüzdanda bavulların numaraları var. Hemen gümrüğe koştum. Böyle böyle bizi soydular. Pusula da gitti dedim. Sonra bavulları bulduk. Gülüyor. Otele taşıdık. Napoli'den İstanbul'a bir Türk vapuru ile geldik. Napoli bizim İstanbul'a çok benzer. Tipik bir Akdeniz liman şehri. Karma karışık ama çok cazip. Karşısında güzel adaları var. İstanbul gibi. Orada birkaç gün mü kaldınız? Paralar da gitti. Nasıl kaldınız? Gemiyi beklemek için birkaç gün kaldık. İdare ettik, hatırlamıyorum. Belki başka yere para koymuştuk. Sonra geri döndünüz. Ankara'da DTCF'de dersler başladınız. Evet, 1957'deyiz. O yıl çok ilginç bir olay oldu. Basın yayından NATO memleketleri arasında Türkiye'yi tanıtma broşürü için bir yazı istendi. Eğitim Bakanı bu yazı ve makalelerin DTCF tarih bölümü tarafından hazırlanmasını düşünmüş. Bu da bana havale edildi. Yani AB'nin ilk adımları 1956 Şubat'ında atıldı. O zaman Başbakan Adnan Menderes'ti. 13. ayrımın sonu. Sayfa 170.